Ayrım 16, sayfa 180. Uğur Dündar, Vah Ülkem Vah. Orta Doğu'nun yeni haritasını yıllar önce kim çizdi? Şarkiyat ilminin modern Arap tarihiyle ilgili tanınmış isimleri önümüzdeki Haziran ayı içerisinde Amerika'nın Princeton Üniversitesi'nde toplanarak Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizmeye çalışacaklar. Kendilerine neyi örnek alacaklar dersiniz? 19. yüzyıl Osmanlı idarecilerinin uyguladıkları sistemi. Yani toplumları kağıt üzerinde çizilmiş sınırlar yerine mezhep ve inanışlarına göre belirlenmiş daha doğal çizgilerle birbirinden ayırmayı esas tutan sistemi. Bu teşebbüsün gerçekleştirildiğini farz edersek, Orta Doğu her biri İslam kanunları çerçevesinde kendi hukuk ve şer'i adalet sistemlerine sahip otonom ufak devletlerin meydana getirdiği bir mozaik görünümü arz edecek. Tıpkı geçen yüzyıldaki Osmanlı idaresi altında olduğu gibi. Hasta adamın can çekiştiği 1916 yılında Sykes-Picot ve daha sonra Versay anlaşmaları ile yapılan düzenleme sonunda Orta Doğu'da Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün gibi bir takım devletler meydana gelmiştir. Toplantıya getirilecek İsrail planına göre hemen hemen Orta Doğu'daki her mezhebin bir vatanı olacak artık. Maruniler Lübnan'da, Dürziler Suriye ve Lübnan'da, Kürtler Suriye ve Irak'ta, Şiiler Güney Irak ve İran'ın bir kısmında, Sünniler Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'de sınırları belli yurt sahibi olacaklar. Bu ülkelerin hepsi sonunda bir federasyon veya konfederasyonla birleşecekler. Suriye böyle bir önerinin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor. Suriye Cumhurbaşkanı'nın 7 yıllık bir dönem için yeniden seçilmesinin İsrail'in mini devletçikler planını önleme yolunda bir hareket olduğu ileri sürülüyor. Princeton'da İsrail planı başarıya ulaşacak mı? Toplantıyı idare edenin Siyonizmin belli başlı taraftarlarından Profesör Bernard Lewis olduğuna bakarsak buna kolayca hayır diyemeyiz. Sevgili okurlarım, okuduğunuz satırları yıllar boyu Yakın Tarih dergisinin 1978 yılı Mayıs sayısından özüne hiç dokunmadan ama biraz kısaltarak alıntıladım. O yıl Princeton Üniversitesi'nde düzenlenen toplantı, Irak ve Suriye'nin bölünme planlarının yıllar öncesine dayandığını ve yeni Orta Doğu haritası çizerinin İsrail olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. İsrail planında Osmanlı sisteminin esas alınması ve mini devletlerin ortak bir çatı altında birleşmelerinin öngörülmesi de hayli dikkat çekici. Emperyalizmim şimdi o haritayı adım adım hayata geçiriyor. O halde geçen cumartesi günü sıra Suriye'nin paylaşılmasına geldi başlıklı yazımızın sonunda yer alan soruyu bir kez daha yinelemenin yeridir. Irak ve Suriye tamam da coğrafyamızı mini devletçiklere bölme senaryosunun bundan sonraki hedefinde acaba hangi ülke var? Terör bataklığını kurutacak paralar kimlerin cebine gitti? Sevgili okurlarım, dün bu köşede çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdim. Emekli Kurbay Albay Aziz Ergen'in iddiasına göre geçmişte devletin Güneydoğu'daki işsizliğini önlemek amacıyla bölgeye tahsis ettiği kamu kadroları bugün AK Parti milletvekili olan bir siyasetçi tarafından onar bin mark karşılığında satılmıştı. Organize suçlar, kaçakçılık ve teröre karşı verdiği büyük mücadeleden tanıdığımız Aziz Ergen'in sözleri bununla da sınırlı değildi. O tarihlerde başka bir partinin vekilliğini yapan siyasetçinin aldığı paraları kumarda harcadığını, buna karşılık iş bulamayan bazı gençlerin dağa çıktıklarını öne sürüyordu. Emekli komutan iddiasında ısrarcı olmakla kalmıyor. Milletvekilini televizyonda yüzleşmeye davet ediyordu. Dün akşama kadar bir AK Parti yetkilisinin beni arayıp bu milletvekilinin kim olduğunu sorması ve konunun üzerine hassasiyetle gideceklerini söylemesini bekledim. Aramış olsalar onlara iddia sahibi Aziz Ergen'in telefon numarasını verecektim. Ama AK Parti cenahından arayıp soran olmadı. Olmasın, ben konunun peşini bırakmayacağıma göre yakın bir gelecekte gençlere iş imkanı sağlayacak kadroları rüşvetle sattığı öne sürülen vekillerin kim olduğunu hep birlikte öğreniriz. Dünkü gazetelere göz atarken Cumhuriyet'te bir başka çarpıcı haberle karşılaştım. Arif Kızılay'ın imzasını taşıyan haberde Güneydoğu'nun en büyük spor yatırımlarından biri olan Batman'daki 6 kortlu tenis kompleksi işinin 2.6 milyon lira karşılığında Durçe adlı şirket tarafından alındığı bildiriliyordu. Haberin çarpıcılık özelliği bu şirketin ihale döneminde Tenis Federasyonu yöneticisi, şimdi de başkanı olan Cengiz Durmuş'un babası tarafından kurulmuş olmasından kaynaklanıyordu. Gerçi federasyon başkanı Durmuş gazeteye yaptığı açıklamada şirkete babam ve ortakları kurmuş olabilirler ama babam hisselerini devretmişti. Benim diğer ortaklarla bir ticari ilişkim yok. Kort ihalesini de benim bulunmadığım bir komisyon verdi demiş. Ancak şirketi üzerlerine devralan kişilerin 2008-2014 yılları arasında Başkan Durmuş'a ait şirketlerde SGK'lı olarak çalıştıkları ortaya çıkmış. Cumhuriyet haberi kıyak ihaleyi kendi personeli kazandı manşetiyle vermiş. Ah talihsiz Güneydoğu. Bildim bileli devlet bölgenin makus talihini değiştirmek için teşvik paketleri açar, milyarlar yağdırır ama paralar garibana iş ve aş sağlayacak yatırımlar yerine feodal iktidar yandaşlarının özellikle İstanbul'daki arazi ve yapı yağmasına gider. Yandaş vurguncular dudak uçuklatacak rantları ceplerine indirirken umutları çalınan ve kaybedecek hiçbir şey bulunmayan gençler ise terör bataklığına düşmemek için çırpınıp dururlar. Hayatın hiçbir fırsat eşitliği ve kazanma şansı tanımadığı bazıları ise Aziz Ergen'in anlattığı olaydaki gibi çaresizlikten dağa çıkmak zorunda kalırlar. O nedenle devletin kadrolarını satan ve rüşvet paralarıyla kumar oynadığı öne sürülen AK Parti milletvekilinin kim olduğu çok önemli. Türkiye'ye gençlerin dağa çıkmalarında sorumluluğu bulunan bu rüşvetçi ve kumarbaz milletvekilini bilmeli. Emekli Kurbay Albay Aziz Ergen o ismi mutlaka vermeli. İlk kez gördüğünüz bu fotoğraflar bize çok şey anlatıyor. Fotoğraf: Sözcü Kubilay en sağda ayakta duruyor, Sadık Ongan orta sıranın sağ başında oturuyor. Sevgili okurlarım, bugün devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ın yobazlar tarafından hunharca katledilişinin 85. yılındaki anma etkinliklerine katılmak için Menemen'deydim. Biliyorsunuz İzmir Valiliği bu yıl aldığı kararla törende belediye başkanı Tahir Şahin'in Menemenlileri temsilen konuşma yapmasını yasakladı. Belli ki başkanın daha önceki yıllarda yaptığı konuşmalar AK Parti iktidarını rahatsız etmiş. O nedenle valilik de susturma kararı almış. Genelkurmay Başkanlığı ise 85 yıl sonra ilk kez basına akreditasyon uygulaması getirdi. Buna göre Kubilay Anıtı'nın bulunduğu askeri bölgedeki töreni sadece iktidar borazanı TRT ve Anadolu Ajansı izleyecek. Belediye Başkanı Tahir Şahin kendisine getirilen konuşma yasağına ve akreditasyona tepkisini Kubilay unutturulmaya çalışılıyor diyerek gösteriyor. Ancak bu çabalar şanlı devrim tarihimizde kara bir leke olarak kalacağı gibi Teğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın başını verme pahasına yaktığım meşale Cumhuriyetimizle birlikte karanlıkları sonsuza dek aydınlatacak. Devrimleri korumak uğruna canlarını feda eden kahraman Türk evlatlarının adları her geçen yıl daha da yükselecek. 85. yıl anma etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği'nce organize edilen Menemen'deki panelde değerli bilim adamı dostum Profesör Ergün Aybars'la birlikte konuşmacı olarak yer alacağız. Sevgili okurlarım, belki de ilk kez gördüğünüz fotoğrafın hüzün verici öyküsü var. Arkadaşım Mete Ongan bu fotoğraflara nasıl sahip olduğunu anlatırken şunları söylüyor. Babamız merhum kıdemli binbaşı Sadık Ongan, tüm aile büyüklerini Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği için Darülheytam'da büyümüş. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra bir süre köy öğretmenliği yapmış. Ardından Halkalı Ziraat Okulu'ndan mezun olmuş. Yedek subaylığı sırasında tezkere bırakıp büyük bir kısmı Doğu Anadolu'da geçen askerlik yaşamında kıdemli binbaşılığa kadar terfi etmiş. Babacığım Kubilay'la yedek subaylığı sırasında sınıf ve silah arkadaşları yapmış bir cumhuriyet sevdalısıydı. Kendisinin şehit Kubilay'la birlikte olduğu bir fotoğraf karesi bizlere bıraktığı en değerli mirastır. Bu kahraman Türk devrimcisinin mertliğini, ataklılığını ve yakışıklılığını anlatan hem öğretmenlikten meslektaşı hem de asker arkadaşı olmakla sonsuz gurur duyduğunu söyleyen babam, iyi ki bugünleri anma törenine getirilen yasakları ve kısıtlamaları görmedi. Fotoğraflar Kubilay ailesinde ve akrabalarında var mıdır bilemiyorum. Ancak Atatürk ve devrimlerinin milyonlarca sevdalısının hepsi çok zor şartlarda yetişmiş ve kendi çapında birer kahraman olan bu yiğit vatan evlatlarının fotoğraflarına baktıkça cumhuriyeti onlara borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlayacaklarından hiç kuşku duymuyorum. İstanbul Koca Mustafa Paşa'dan mahalle arkadaşım sevgili Mete'nin bu fotoğraflara sahip olduğunu Star Televizyonu'nda haber merkezi yöneticiliği yaparken öğrenmiş ve Kubilay'ı andığımız bir yıl dönümünde ekrana getirmiştik. Yazılı basında ise bildiğim kadarıyla ilk kez yayımlanıyor. Ayrıca Mete Ongan fotoğrafların telif hakkını da gazetenin Sözcü ile Menemen Belediyesi'ne armağan ediyor. Sevgili okurlarım, İstedikleri kadar unutturmaya çalışsınlar. Fena halde beyhude bu çabalar, devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ı unutturmak bir yana, onun aziz hatırasına, Büyük Önder Atatürk'ün devrimlerine ve bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyet'e daha sıkı sıkıya sarılmamıza neden oluyor. Sevgili okurlarım, bugün devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ın yobazlar tarafından hunharca katledilişinin 85. yılındaki anma etkinliklerine katılmak için Menemen'deyim. Biliyorsunuz İzmir Valiliği bu yıl aldığı kararla törende Belediye Başkanı Tahir Şahin'in Menemenlileri temsilen konuşma yapmasını yasakladı. Belli ki başkanın daha önceki yıllarda yaptığı konuşmalar AK Parti iktidarını rahatsız etmiş. O nedenle valilik de susturma kararı almış. Genelkurmay Başkanlığı ise 85 yıl sonra ilk kez basına akreditasyon uygulaması getirdi. Buna göre Kubilay Anıtı'nın bulunduğu askeri bölgedeki töreni sadece iktidar borazanı TRT ve Anadolu Ajansı izleyecek. Belediye Başkanı Tahir Şahin, kendisine getirilen konuşma yasağına ve akreditasyona tepkisini Kubilay unutturulmaya çalışıyor diyerek gösteriyor. Ancak bu çabalar şanlı devrim tarihimizde kara bir leke olarak kalacağı gibi Teğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın başını verme pahasına yaktığı meşale Cumhuriyetimizle birlikte karanlıkta sonsuza dek aydınlatacak. Devrimleri korumak uğruna canlarını feda eden kahraman Türk evlatlarının adları her geçen yıl daha da yücelecek. 85. yıl anma etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği'nce organize edilen Menemen'deki panelde değerli bilim adamı dostum Profesör Ergün Aybars'la birlikte konuşmacı olarak yer alacağız. Sevgili okurlarım, belki de ilk kez gördüğünüz fotoğrafların huzun verici öyküsü var. Arkadaşım Mete Ongan bu fotoğrafların nasıl sahip olduğunu anlatırken şunları söylüyor. Babamız merhum kıdemli binbaşı Sadık Ongan tüm aile büyüklerini Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği için Darüleytam'da büyümüş. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra bir süre köy öğretmenliği yapmış. Ardından Halkalı Ziraat Okulu'ndan mezun olmuş. Yedek subaylığı sırasında tezkere bırakıp büyük bir kısmı Doğu Anadolu'da geçen askerlik yaşamında kıdemli binbaşılığa kadar terfi etmiş. Babacığım Kubilay'la yedek subaylığı sırasında sınıf ve silah arkadaşlığı yapmış bir cumhuriyet sevdalısıydı. Kendisinin şehit Kubilay'la birlikte olduğu bu iki fotoğraf karesi bizlere bıraktığı en değerli mirastır. Bu kahraman Türk devrimcisinin mertliğini, ataklığını, yakışıklılığını anlatan hem öğretmenlikten meslektaşı hem de asker arkadaşı olmakla sonsuz gurur duyduğunu söyleyen babam, İyi ki bugünleri anma törenine getirilen yasakları ve kısıtlamaları görmedi. Fotoğraflar Kubilay ailesinde ve akrabalarında var mıdır bilemiyorum. Ancak Atatürk ve devrimlerinin milyonlarca sevdalısının hepsi çok zor şartlarda yetişmiş ve kendi çapında birer kahraman olan bu yiğit vatan evlatlarının fotoğraflarına baktıkça cumhuriyeti onlara borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlayacaklarından hiç kuşku duymuyorum. İstanbul Koca Mustafa Paşa'dan mahalle arkadaşım sevgili Mete'nin bu fotoğraflara sahip olduğunu Star Televizyonu'nda haber merkezi yöneticiliği yaparken öğrenmiş ve Kubilay'ı andığımız bir yıl dönümünde ekrana getirmiştik. Yazılı basında ise bildiğim kadarıyla ilk kez yayınlanıyor. Ayrıca Mete Ongan fotoğrafların telif hakkını da gazetenin sözcü ile Menemen Belediyesi'ne armağan ediyor. Sevgili okurlarım, istedikleri kadar unutturmaya çalışsınlar. Fena halde beyhude bu çabalar, devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ı unutturmak bir yana, onun aziz hatırasına, Büyük Önder Atatürk'ün devrimlerine ve bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyet'e daha sıkı sıkıya sarılmamıza neden oluyor. Atatürk'ün 735 kuruşluk maaşı ve Fenerbahçe. Önümde tarihi bir belge duruyor. Mühürlü ve ıslak imzalı orijinal bir belge. Daha doğrusu bir maaş bodrosu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1913 yılında Çanakkale'de binbaşı rutbesiyle Bolayır Kolordu Karargahı'nda Erkan Harp reisliği yaptığı dönemde Temmuz ayı maaşının bodrosu. Ne kadar biliyor musunuz? Tam 735 kuruş. Bunun da 95 kuruşu harp vergisi olarak kesilmiş. Peki bu bodro elime nasıl geçti? Hafta içinde sevgi, saygı ve minnetle andığımız devrim şehidi Kubilay'ın bugüne kadar yazılı basında hiç yayınlanmamış iki fotoğrafına köşemde yer verdim. O fotoğraflarda Kubilay'ın yedek subaylık ve öğretmenlik yıllarından arkadaşı merhum binbaşı Sadık Ongan da yer alıyordu. O Sadık Ongan, İki savaşta tüm yakınlarını kaybettikten sonra henüz 7-8 yaşlarındayken kardeşiyle birlikte Çerkezköy'den yayı olarak yola çıkarak çamurlara bata çıka ta Sarıyer'deki Darüleytam'a yani kimsesizler yurduna ulaşmayı başarmış. Devletin şefkatli kollarında büyümüş ve eğitimini aldıktan sonra vatani görevinde tezkere bırakarak binbaşılığa kadar yükselmiş vatanperver bir subaydır. İşte bu bodro onun oğlu Mete'ye bıraktığı çok değerli bir mirastır. Çünkü vatanı düşman işgalinden kurtaran ve cumhuriyeti kuran eşsiz kahramanların kısıtlı maddi imkanlarla az zamanda çok ve büyük işler başardıklarını anlatan tarihi bir belgedir. Arkadaşım Mete bu belgeyi bir kuruma armağan etmek istiyorum. Önerim var mı diye sorunca hiç düşünmeden evet var Fenerbahçe dedim. Sonra da şunları söyledim. Atatürk adı unutturulmaya çalışılırken, stadyumlardan Atatürk adı silinirken, Atatürkçülük adeta bir suçmuş gibi algı operasyonları yapılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bile Atatürk'e yeterince sahip çıkamazken, hatta onun kurduğu CHP'nin bir milletvekili meclisteki odasından Atatürk portresini indirirken, Fenerbahçe camiası ve onun başkanı Aziz Yıldırım, Atatürk sevgisinden, devrimlerine ve cumhuriyete gönülden bağlılıktan asla vazgeçmediler. Bu nedenle kumpasların hedefi oldular, iftiraya ve zulme uğradılar, yargısız infazlarla linç edildiler. İşte o nedenle bu belgenin armağan edilmesi gereken kurum Fenerbahçe'dir. Durması gereken yer de Fenerbahçe Müzesi'ndeki Atatürk köşesidir. Mete, çok haklısın, bu belge o müzeye çok yakışır dedi. Atatürk'ün bodrosunu gelecek kuşaklara taşımaları için Mustafa Kemal'in Fenerbahçeli askerlerine emanet etmeye karar verdi. 16. ayrımın sonu, sayfa 191.